Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Türkiye'deki Covid-19 gelişmelerini bize değerlendirebilir misiniz acaba?
Bayramda ortaya çıkan görüntüler koronayla mücadelede ciddi sıkıntıyla karşılaşma ihtimalini çoğalttı. Uzmanlar bu yönde uyarılarını yapıyorlar. Yaklaşık bir 8-10 günlük kuluçka süresi var. O kuluçka süresi sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak? O merakla bekleniyor ama şu anda Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler koronayla mücadelede sıkıntılı bir sürece girildiğini de gösteriyor. Konya'da hastanelerin dolu olduğu iddia edildi. Hem de vali tarafından söylendi bu. Hastane yetkilileri de söyledi. Sonra Sağlık Bakanı bunu reddetti. Şanlıurfa'da benzer bir durum söz konusu. Başka illerden Adıyaman'ın belediye başkanı benzer şeyler söyledi. Hemen hemen her Adıyamanlı koronalı olacak bu şekilde bu hızla giderse diye. Ankara'da hastanelerin doluluğuna ilişkin uyarılar var ve koronaya bakacak olan hastane sayısı arttırıldı. Acele olmayan ameliyatlar ertelendi. Bu yönde bir talimat gitti valilikten. Yani tablo çok iç açıcı görünmüyor. O tabloyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın hem 24 saatte bir açıkladığı veriler tartışılıyor, hem de o verilerin detayları. Daha önce yoğun bakım hastalarının sayısı vardı, artık o yok. Zatürreye teşhisi konulan hastaların genele oranı gibi bir yüzdelik oran veriliyor. Karşılaştırmalar geçmişe göre daha da zorlaştırıldı. Entübe edilen hastaları göremiyoruz artık tablolardan. Bu da uzmanlar tarafından eleştiriliyor. En azından eğer bu bilgi gizlemek değilse amaç, neden Sağlık Bakanlığı tabloya koymasa bile internet sitesinde bunları yayınlamıyor diye eleştiriler söz konusu. Yani bir taraftan hastanelerdeki doluluk oranı, bir taraftan illerden açıklanan vaka sayılarının Türkiye genelinde açıklanan vaka sayılarıyla çok örtüşmüyor olması, diğer taraftan gerçekten çevresinden de insanların anladığı gibi sayıların yükselmesi, tedbirlerin azalması, biraz rehavet, biraz gevşeme, bütün bunlar Eylül'e giderken Türkiye'nin en çok konuştuğu meseleler arasında. Tabii okullar da açılacak. Ağustos'un sonunda okulların açılması planlanıyordu. Nasıl olacak? Böyle bir karma eğitim mi söz konusu olacak? İkili eğitim mi olacak? Bazı dersler evden online mı alınacak? Bunlar da üzerine çok konuşulan konular. Ve şu anda vaka sayısı da 1000'in epeyce üzerinde. Avrupa'dan da yaygınlığın arttığına ilişkin, yeniden vaka sayılarının yükselişe geçtiğine ilişkin bilgiler geliyor. Yani kışa girerken pek parlak bir tablo yok korona başlığında Türkiye'de.
Yavuz Bey, korona kadar siyasetteki gelişmeler de oldukça dikkat çekici, değil mi?
Koronayı konuşuyoruz. Tabii aynı zamanda siyaset gündeminin de hareketli olduğunu söyleyelim. Çünkü bir erken seçim beklentisinin gitgide arttığını da görüyoruz. Bu konudaki gerekçeyi ekonomiye bağlayanların sayısının hayli fazla olduğunu da söyleyebiliriz. Siyasetteki hareketliğin merkezinde her zaman olduğu gibi son dönemde yine Devlet Bahçeli var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı. Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağına ilişkin açıklamalarını değerlendirdiği bir yazılı açıklama yaptı. Hem onu değerlendirdi hem de çok sürpriz bir çağrısı vardı İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'e. Meral Akşener'e evine dön dedi. Sen Ayasofya'ya gittin, orada ortaklarınla ayrıştın. Zaten bu süreç böyle de devam etmez. Bunu da görmüş olman lazım. En hayırlısı evine dönmen dedi. Yani orada evine dön derken evine git ve siyaseti bırak mı dedi, yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi davet ettiği gibi küçük tartışmalar oldu ama genel konsensüs Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın Meral Akşener'i Milliyetçi Hareket Partisi'ne davet ettiği biçiminde. Tabii bu önümüzdeki dönemde yakın zamanda seçim beklentiler açısından o beklentiyi güçlendirici bir girişim olarak da değerlendirildi. Çünkü şu anda anketlere bakıldığında Cumhur İttifakı'nın karşısında olan grupların oy oranlarına bakıldığında Cumhurbaşkanı'nın 24 Haziran'daki kadar rahat seçimleri kazanma şansının olmadığı ortaya çıkıyor. Bir de bu süreçte ekonomi de elbette pandeminin de etkisiyle, Türkiye'nin kendisine özgü bir takım sıkıntılar nedeniyle daha da zorlu günlere doğru gidiyor. Onunla ilgili detayları da birazdan konuşuruz. Bahçeli'nin bu girişimi aslında Millet İttifakı'ndaki o bloğu ortadan kaldırmak, muhtemel bir erken seçimde bir blokla, Millet İttifakı blokuyla karşılaşmamak için bir siyasi manevra olarak da değerlendiriliyor. Ama kısa süre önce Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Ordu milletvekili bu konuyla ilgili olarak çok sert açıklamalar yaptı. Madem evine dön diyecektiniz, peki o zaman bize niye geçmişte o insanlara kötü söz söylettiniz? Benim o insanlarla ne derdim vardı? Onların kongrelerini bile iptal ettirdik sizin yüzünüzden. Ben o girişimde bulundum diyerek biraz bu meseleye ilişkin aslında tabanda oluşan tepkiyi de ortaya koydu. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu girişimine, bu çağrısına Meral Akşener'in yanıtı enteresandı. Hem İyi Partililerin yanıtı. Önce İyi Partili bir yetkiliden geldi. Biz evimizin yolunu şaşırmadık. Evinin yolunu şaşıranlar bu konuda değerlendirmelerini yapsınlar dedi Bahçeli'ye yönelik olarak. Meral Akşener Bahçeli'yi muhatap almadı. Erdoğan'a seslendi. Ortağınızla daha yakından ilgilenin. Bize sarmasın, bizimle ilgili konuşmasın. Ortağınıza daha fazla ilgi göstermeniz lazım. İlgisizlikten kaynaklanıyor diyerek Erdoğan'a yönelik bir çağrıda bulundu. Yani bu girişimin bir sonuca ulaşmayacağını dolaylı olarak söylemiş oldu. Şimdi sonuçları Türkiye'de seçim ne zaman olur belli değil ama ittifaklar belirleyecek. Sağda başka bir ittifak doğar mı? Meral Akşener Cumhur İttifakı'na dahil olur mu gibi bir tartışma sürüyordu. Onun yanında bir de sağda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bir ittifak oluşur mu tartışmaları da vardı. İşte o tartışmalara ışık tutacak bir görüntü üzerine de konuştu Türkiye. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin genel başkanı, Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan ve Meral Akşener Samsun'da eski Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili'nin kızının düğününe katıldılar. O Grup Başkan Vekili de EYT'lilerle ilgili bir İyi Parti'nin girişimi sonrasında ona destek verdiği için MHP'den uzaklaştırılan, ihraç edilen bir isimdi. Aslında bütün partiler o ismi kendi partilerinde görmek istediklerini de beyan etmişlerdi. İşte o üçlü fotoğraf, Akşener, Babacan, Davutoğlu fotoğrafı önümüzdeki seçimlerde üçüncü bir ittifak doğar mı tartışmasını da beraberinde getirdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda son derece net, dostlarımızla iktidara yürüyoruz açıklamasını yapmıştı zaten. Yine Akşener'le, gerekirse Davutoğlu'yla, ki eğer ihtiyacı olursa milletvekili verebileceğini de söyledi Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la da yakın bir temas içerisinde. Yani MHP AK Parti ittifakının karşısında geniş bir ittifak oluşturmak için çabalarını devam ettiriyor. Tıpkı 31 Mart'ta yerel seçimlerde olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda da çok dikkatli davrandığını söyleyebiliriz. Yeni kurultaylarını yaptılar ve kurultay sonrasında oluşacak yönetim ekibinin de buna uygun oluşturulacağı söyleniyor. O yönetim ekibinden uzak kalan, geçmişte Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkan Muharrem İnce bir süredir tartışılıyor Türkiye'de. Çünkü İnce CHP'den ayrılmayı düşünüyor. Önce bu iktidara yakın bir gazetede bir köşe yazısında bir iddia olarak ortaya atılmıştı. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu bu iddiayı ortaya koymuştu. Sonra Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarı, CHP'yi de iyi tanıyan bir isim kendi köşesine aldı Yalçın Bayar ve sonrasında da tartışmaya başlandı. Yeni bir parti kuracak iddiası. Bu iddialara yanıt vermedi Muharrem İnce uzun bir süre. Sonra Sözcü Gazetesi'nin köşe yazarı, Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, Muharrem İnce'nin yakınındaki bir isimle konuştuğunu ve yeni parti kurmak için hazırlıklara başladığını yazdı. Buna da bir itiraz gelmedi ama çok sayıda eleştiri geldi Muharrem İnce'ye. Ardından da Muharrem İnce bir satırlık bir yanıt verdi o eleştirilere. Kendi partisinde kendisine karşı aday olmuş ismin çevresindeki siyasetçileri genel merkezden uzaklaştıran, yönetici yapmayan, seçimlere sokmayanlar mı partiyi bölüyorlar, yoksa dostlarımızla iktidar olacağız diyenler mi, parti dışında dost arayanlar mı diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Öyle görünüyor ki Muharrem İnce yeni bir parti kurmak için çalışmalara başlamış. Hatta bazı anketler falan da yayınlanıyor bununla ilgili. %14'ler civarında gösteriliyor eğer CHP'den ayrılırsa Muharrem İnce'nin alacağı oy. Muharrem İnce'nin hem muhalefetten hem iktidardan rahatsız olduğu ve tek başına AK Parti ile uğraşabilecek güçte bir parti kurmak için çalışacağı, yeni isimlerle yola çıkacağı iddiaları var. Resmi bir açıklama yok Muharrem İnce'den. Ancak tabii CHP'den de özellikle CHP'ye oy veren seçmenin büyük bölümünden de Muharrem İnce'ye oyları böleceği için tepki söz konusu. Yani sadece AK Parti, MHP ve onların içinden doğan partiler değil, önümüzdeki dönemde CHP içinden doğması muhtemel partileri de konuşacağız. Öyle görünüyor Muharrem İnce üzerinden.
Son günlerde Türk lirasının değer kaybettiğini görüyoruz. Yavuz Bey, Türkiye ekonomisi ne durumda şimdi acaba?
Ekonomi önemli bir başlık. Özellikle Türkiye'de Merkez Bankası'nın rezervlerinin swap yani dışarıdan alınan borçlar çıkıldıktan sonra eksi olduğuna ilişkin tespitler sonrasında özellikle dövizde bir artış beklentisi vardı. Dünyada doların değeri gücünü biraz yitirmişken, değeri düşerken Türkiye'de çok ciddi bir şekilde dolar yukarıya çıktı. 7.30'ları geçti. Yani tarihindeki en yüksek rakamlara yükseldi. 8.65'ler civarında bir euro fiyatı oluştu. Bunlar tabii çok yüksek rakamlar. Bunun üzerine Merkez Bankası alarm verdi. Elimizdeki bütün enstrümanları kullanacağız bu oynaklığı ortadan kaldırmak için diye. Bankalar Birliği ile birlikte banka yöneticilerini topladılar. Bu birazcık tansiyonu düşürdü ama yine 7.25'ler, 7.20'ler civarında geziyor doların fiyatı. 7.55'ler civarında da bir euro fiyatı söz konusu. Bunlar da çok yüksek fiyatlar. Bunu ekonomistler sürpriz olarak da algılamadılar. Türkiye'de son dönemde kredi hacminde çok ciddi bir yükselme söz konusu, genişleme söz konusu. O kredi faizleri, konuta, arabaya uygulanan kamu bankalarının kredi faizleri şu anda Türkiye'deki enflasyonun da altında. Bu nedenle bir fazladan para arzı olduğu söyleniyor piyasaya. Bunun da doları ve euroyu güçlendirdiğine ilişkin tespitler var. Merkez Bankası'nın durumunu söylemiştim. Bankalara yönelik kredi verin baskısı söz konusu. Bazı alınan ani kararların Türkiye'deki ekonomik kurallarını ortadan kaldırdığı ve geleceğe ilişkin güvensizlik yarattığına ilişkin tespitler var. Mesela geçenlerde Londra'da Türk lirasının faizi gecelik %1000'leri buldu. Çünkü Türk lirası arzını durdurdu Türkiye. Bu tip gelişmelerin dış piyasaların Türkiye bakışını etkilediğine ilişkin tespitler var. Ve bu sonucunda aslında sürpriz olmadığını söyleyenler var. Bu sonuçla birlikte borsanın da %4,5-5 civarında düştüğünü söylememiz lazım. Yani 2018'in Ağustos'unda Rahip Brunson kriziyle Türkiye'de dolar 7.20'leri görmüştü. İlk defa bugün itibariyle 7.20'lerin üzerine çıktı. 7.30'ları gördü. Euro da dediğim gibi bir rekor kırdı. Önümüzdeki döneme ilişkinde hükümette uzmanların söyledikleri Türk lirasını korumak görevin biçiminde çağrılar yapılıyor ve bunun içinde faizlerin arttırılmasından başka çare olmadığı ama bunun da tek başına çare olmayacağı Türkiye'nin bir ekonomik programla ciddi ayakları yere basan bir ekonomik programla ancak partnerlerine güven verebileceği biçiminde değerlendirmeler söz konusu.